bu eser Altı Nokta Körlere Hizmet Vakfı Kütüphanesince seslendirilmiş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Körler Kütüphanesi tarafından Deyze sesli kitaba dönüştürülmüştür. İlgili telif hakkı yasası gereği körlerin dışında kullanımı yasaktır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 korlerbolumu@ibb.gov.tr.
Komutanlar Cephesi, Fikret Bila, Detay Yayıncılık, 2. Baskı, İstanbul, Kasım 2007. Bu kitap 323 sayfadır. Filyo Stüdyosu'nda Altı Nokta Körler Derneği için seslendirilmiştir. Ses kaydına başlama tarihi 24 Kasım 2007. Okuyan Levent Filyoz. Arka Kapak. Komutanlar Cephesi. Türkiye yıllardır kanıyor. PKK terörüne karşı toprak ve ulus bütünlüğünü, kuruluş temellerini korumak için mücadele ediyor. PKK ile çeyrek yüzyılı aşan mücadeleyi ve TSK'yı yöneten komutanlar bu sürede ne yaptılar? Neler gördüler, nerelerde yanıldılar, ne hatalar yaptılar? TSK 1984'te durduğu yerde mi duruyor yoksa değişti mi? Komutanlar Cephesi'nden PKK, Kürtler ve Türkiye'nin geleceği nasıl görülüyor? Kürtler için Kürtler dillerini kullansınlar, kültürlerini yaşasınlar diyen Genelkurmay Başkanı kim? PKK sorununu AB'ye tam üyelik bitirir diyen Genelkurmay Başkanı hangisi? Hangi ünlü komutan Kürt sorununu görememişiz, entegrasyonda olmamış diyor? 33 erin şehit edilmesinin sorumluluğunu hangi komutan nasıl üstlendi? Komutanların Cumhurbaşkanı'nın önünde utanmalarına yol açan olay neydi? Tankların namluları Şırnak'a nasıl çevrildi? İngiliz parmağına hangi Genelkurmay Başkanı dikkat çekti? Türk tankları Kuzey Irak'a nasıl girdi? Dört büyük sınır ötesi harekat nasıl yapıldı? ABD ordusuyla çarpışabiliriz diyen komutan kim? Komutanlar Cephesi'nde ABD'ye bakış nasıl değişti? Hangi komutanlar ABD'ye kuşkuyla bakıyor? Bu kitapta PKK ile mücadelenin tüm boyutlarını Komutanlar Cephesi'nden göreceksiniz. Fikret Bila, 1958'de Zonguldak'ta doğdu. 1979 yılında Gazi Üniversitesi Ekonomi Fakültesinden mezun oldu. 1986 yılında aynı üniversiteden Mali Ekonomi alanında doktora derecesi aldı. 1980-1986 yıllarında Sayıştay denetçisi olarak görev yaptı. 1977 yılında Yankı Dergisi'nde gazeteciliğe başlayan Bila, 1986 yılında Nokta Dergisi'yle yeniden gazeteciliğe döndü. 1987 yılında girdiği Milliyet'te 1995 yılında Ankara temsilcisi oldu. Bu görevini ve köşe yazarlığını sürdüren Bila'nın Phoenix Ecevit'in Yeniden Doğuşu 2001, Sivil Darbe Girişimi Gizli Belgelerle 1 Mart Tezkeresi ve Ankara'da Irak Savaşları 2003, Satranç Tahtası'nda Yeni Hamleler Hangi PKK adlı 3 kitabı daha bulunuyor. Sonuç. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük sorunuyla yıllardır mücadele ediyor. Türkiye'nin toprak ve ulus bütünlüğüne hedef alan ayrılıkçı PKK terör örgütü ve yönettiği siyasi akımla mücadelenin askeri, sosyal ve siyasal boyutları bu sürecin devam edeceğini gösteriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terörüyle nasıl mücadele etti? Düzenli bir ordu olmasına karşın asimetrik savaş adı verilen bu mücadeleden nasıl üstün çıktı? Mücadele süreci devleti, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ve PKK'yı nasıl etkiledi? Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ve PKK'nın bu mücadelenin başladığı 1980'li yıllarda durdukları çizgiyle bugün geldikleri çizgi aynı mı? PKK terör örgütüyle silahlı mücadeleyi yürüten ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni yöneten komutanlar geride bıraktıkları süreci ve geleceği nasıl görüyorlar? Bu sorulara yanıt bulabilmek amacıyla terörle mücadeleye ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne liderlik eden komutanlarla görüştüm. Bu kitapta 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in yanı sıra mücadele sürecinin Genelkurmay Başkanları Doğan Güreş, İsmail Hakkı Karadayı, Hilmi Özkök, 2. Ordu Komutanlığı Jandarma Genel Komutanlığı ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı yapmış olan Aytaç Yalman ile Asayiş Bölge Komutanı olarak cephede mücadeleyi yürüten Necati Özgen, Hasan Kundakçı ve Altay Tokat'ın anılarını, görüşlerini, saptamalarını, önerilerini bulacaksınız. PKK ile nasıl mücadele ettiklerini, sınır ötesi operasyonları nasıl yönettiklerini, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yapısını ve donanımını nasıl değiştirdiklerini okuyacaksınız. Mücadele sürecinin sonunda ortaya çıkan siyasi durumu ve Türkiye'nin geleceğini nasıl gördüklerini kendi anlatımlarından öğreneceksiniz. Bana saatlerce zaman ayırdıkları ve sorularımı içtenlikle yanıtladıkları için her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çalışmalarım sırasında yardımlarını esirgemeyen Milliyet Ankara Bürosu'ndaki genç meslektaşları Meriç Tofalar'a ve Evin Demirtaş'a, başta Ferit Özkaşıkçı olmak üzere tüm detay yayıncılık çalışanlarına da teşekkürü borç bilirim. Fikret Bila, Ekim 2007, Ankara. Kenan Evren anlatıyor. Vaktiyle herkes işkence yapıyordu. Evren Paşa'nın yüzü gerildi, sinirlendi, gözlerini bodrum yalık havak koyuna dikti. Aslında Evren Paşa'nın sinirleneceğini tahmin ediyordum. Ama Evren'le PKK konuşup da Diyarbakır cezaevini sormamak olmazdı. Ben de sordum. Paşam dedim, PKK'nın ortaya çıkışında, güçlenmesinde Diyarbakır cezaevinin büyük rolü olduğunu söylerler. Orada tutuklu ve hükümlülere işkence yapıldığı, dışkı yedirildiği, çok kötü muamele yapıldığı için PKK büyüdü derler. Ne diyorsunuz? Gözlerini yalık havak koyundan ayırmadan sinirli bir ses tonuyla konuşmaya başladı. Bak Sayın Bila dedi. Diyarbakır cezaevi demiyorlar mı? Çok üzülüyorum, sinirleniyorum. Ben o zaman devlet başkanıyım. Biz devleti yönetiyoruz. Cezaevlerini yönetmiyoruz ki. Ne yani devlet başkanı Diyarbakır cezaevini mi yönetecek? Cezaevleri bana mı bağlı? Sıkı yönetim komutanına bağlı. Sıkı yönetim komutanları da bizzat gidip cezaevini yönetecek. Cezaevine bakacak değil. Cezaevi müdürleri var, jandarma var. O düzen devam ediyor. Ama paşam diyerek araya girdim. Siz devletin başındasınız. Askeri yönetimin sorumluluğu sizde. Orada olanları da size bağlıyorlar. Tamam da cezaevlerinde vaktiyle kurulmuş bir teşkilat var zaten. O devam ediyor. Peki siz Diyarbakır cezaevinde olanları neye bağlıyorsunuz? Benim kanaatim şu. Cezaevlerinde o gardiyanlar 12 Eylül öncesi dönemde çok sıkıntı çektiler. Hatırlarsanız anarşi döneminde cezaevlerini oradaki suçlular yönetiyordu. İdare onların eline geçmişti. Mahkumlar gardiyanları yakalarlar, onları döverler, rehin alırlar. Oraların yönetimi gardiyanların değil, mahkumların elindeydi. Bu gardiyanlar çok çektiler. 12 Eylül olunca da bunlar mahkumlardan hınç aldılar. Tabii sıkı yönetim komutanlıkları da orayı disiplin altına almak için onların başına subaylar verdiler. Bu subaylar da eğitim yaptırdılar, talim yaptırdılar. Atatürk ilkelerini, inkılaplarını öğrettiler, İstiklal Marşı'nı söylettiler. Mahkumlar sonra yapılan işkenceleri anlattılar, kitaplar yazıldı. Şimdi bunlara eziyet yapın, işkence yapın diye bir şey söylenmemiştir. Benim ağzımdan böyle bir söz çıkmamıştır. Hatta hatırlarım bir astsubay Doğu'da işkence yapmış. Onun mahkumiyet kararı geldi bana. Ben onayladım, imzaladım. Bir polis de mahkum oldu. Bunlar mahkemelere verildi. Onu benim üzerime yüklemiyorlar mı? Sanki ben filan hapishanedeki filan adama işkence yapın demişim gibi. Sanki işkence 12 Eylül'den önce karakollarda yok muydu? Bütün karakollarda vardı. Yani karakola düştün mü kötü muamele yapılıyordu. 12 Eylül'de biz polisi serbest bıraktık rahat çalışsın diye. Onlar yine yaptılar bunu. Sorgulama yapılıyor, söyletebilmek için bazı usulleri var onların. Onları kullanarak bilgi alıyorlar. Bunları Almanlar da yapıyordu, İngilizler de, ABD'liler de, Fransızlar da. Onlar yapmadı mı? Vaktiyle herkes işkence yapıyordu. Yaptılar, sonra intihar etti dediler Almanlar, Baader-Meinhof çetesi için. Kürtçeyi neden yasakladım? Sayfa 11. PKK'nın güçlenmesinde Diyarbakır cezaevi bir nedense bir başka neden olarak da Evren döneminde Kürtçenin yasaklanması gösterilir. Evren Paşa'ya sordum. Kürtçeyi neden yasakladınız? Anlatayım dedi. 12 Eylül'de bir hatamız da oydu. Kürtçe konuşmayı yasakladık. Şöyle yasakladık. Konuşmalarda, mitinglerde, şurada burada Kürtçe konuşulmayacak. Okulda filan Kürtçe tedrisat yapılamaz dedik. Neden dedik? Ben devlet başkanıyken bir köyde ilkokula gittim. 3. sınıfa mı, 4. sınıfa mı girdim hatırlamıyorum. Açtım kitabı oku şunu dedim çocuğa. Kem küm çocuk okuyamıyor. 4. sınıfa gelmiş Türkçeyi okuyamıyor. Kızdım orada söyledim. Öğretmene döndüm. 4. sınıfa gelmiş Türkçeyi okuyamıyor. Bu nasıl iş dedim. Sonradan anlaşıldı ki öğretmen de Kürt. Kürtçe yapıyor tedrisatı. Döndüm ve Kürtçe yasağını koyduk. Kürtçe tedrisat yapılamaz dedik. Ama biraz ağır yasak koyduk. Sonra bu yasak kaldırıldı ama hataydı. Hata olduğunu sonradan anladım.
Nasıl anladınız?
Şimdi silahlı mücadele kısmı ayrı ama bizim vatandaşlarımızı benimsememiz lazım. Onlar dillerini konuşsunlar, kültürlerini yaşasınlar. Kaynaşmamız lazım onlarla. Bu iş kavgayla yasaklı olmaz. Dillerini konuşsunlar tabii. Ama eğitim Kürtçe olmaz, o ayrı. Tedrisatın Türkçe olması lazım. Memur hem Türkçe hem Kürtçe bilecek. Kürt yoktur, karda yürürken kart kurt diye ses çıktığından Kürt denilmiştir. Yoksa onlar da Türktür sözünün atfedildiği Kenan Paşa'nın yıllar sonra Kürt vatandaşlar ve Kürtçe için söyledikleri bununla da sınırlı değil. Evren Paşa Kürt vatandaşlara hizmet verecek devlet memurlarının Kürtçe de bilmelerinin gerektiğini açıkladı sohbetimizde. Mesela dedi, Belçika'yı ele alalım. Flamanlar ve Valonlar kavga etmiyorlar. Ben Genelkurmay Başkanı iken Kanada'ya gitmiştim. Orada Kübek bölgesine gittim. Oranın Genelkurmay Başkanı gezdiriyor. Kübek'te lisan Fransızca, tuhafıma gitti. Kanada'da nasıl iş bu dedim. Dediler ki burası Fransa'dan kalma bölge. Sonra bırakmışlar ama bir anlaşmayla buradaki halkın kendi lisanı kabul edilecek, kendi lisanlarını kullanacaklar denilmiş. Bu belgede devlet hizmetine gelecek bir vatandaş hem İngilizceyi hem Fransızcayı bilmek zorunda dediler. Bölgede hizmet verecekse bu zorunluymuş. Şimdi bizde de Güneydoğu'da hizmet verecek memurun Kürtçe de bilmesi lazım. Katı tutumlu olmaz bu iş. Peki memur Kürtçeyi nasıl öğrenecek? O zaman okullara da koymak gerekmez mi? Hayır, o olmaz. Tedrisat Türkçe olmalı. Zaten Kürtçe öğreten kurslar filan da var. Onlar serbest biliyorsunuz. Devlet hizmeti verecek olanlar iki dili de bilsin diyorsunuz. Zaten serbest. Kurslar var. Resmi eğitim bizde biraz zor. Ama memur bilse iyi olur mu demek istiyorsunuz? Kanada yapmış. Fransızlar. Onlar azınlık. Kürtlere kötü nazarla bakmayalım. Evrene göre Kürtlerin Türklerle kaynaşması mümkün. Bunu sağlamak için önce bakış açısını değiştirmek lazım. Evren Paşa bu konuda bazen Marmarislilere çattığını söyledi. Bırakın Kürtler buralara gelsinler dedim onlara diyerek devam etti. Ben şunları da söyledim. Bunlar bizim vatandaşlarımız mı? Evet, vatandaşlarımız. Peki bunlara niye kötü niyetle bakıyoruz? Bakmayalım. Bunu ortadan kaldırmak için ne yapılacaksa yapmak lazım. Oradaki vatandaş bana aynı muamele yapılıyor. Oraya ne yapılıyorsa bana da yapılıyor. Bana da okul yapılıyor, hastane yapılıyor. Benim çocuğuma da iş bulunuyor demesi lazım. Bunu derse niye Türkiye'den ayrılsın? Kuzey Irak'taki Kürtlerin hali ortada. Onu mu beğeniyorlar şimdi? Ben ayrılık taraftarı değilim. Hatta Marmaris'te bazen de çatarım. Çok Kürt var orada. Kürtler kendileri mi geldi buraya dedim. Siz getirdiniz dedim. Amele, işçi, tuğlacı bulamadınız. Onlar da ucuza geliyor. Getiriyorsunuz. Sonra da gitmiyorlar, şikayet ediyorsunuz. Kürtler buraya geldi diyorsunuz. Bizim vatandaşımız değil mi bunlar? Gelsin. Bizim Almanya'ya giden işçilerimiz var. Trenlerle gittiler 1960'larda. Çoğu Kürtlerdendi gidenlerin. Ne oldu sonra? İkinci, üçüncü kuşak çıktı ortaya. Almanlaştılar. Bırakın Kürtler buralara da gelsinler. Kalsınlar, kaynaşsınlar. Orada, yani Güneydoğu'da, kaldıkça ayrı bir kimlik gibi duruyorlar. Biz niye geldiler? Kürtler çok oldu diyoruz. Bu yanlış. Onlar buraya gelsinler. Sen de oraya git. Kaynaş onlarla. Ben idama taraftarım. Kenan Evren'in kızdığı konulardan biri de 12 Eylül dönemindeki idamlardır. Askeri yönetim döneminde idam kararları TBMM yerine konseyden geçmiş ve Evren'in onayıyla da infaz edilmişti. Evren ağır eleştirilere maruz kaldı. Hatta Erdal Eren'in yaşı nüfus kaydına göre 17 idi. Ancak Eren'e kemik incelemesi yapıldığı ve yaşının 18'den büyük olduğu yolunda rapor düzenlenerek idam edildiği Evren'e yöneltilen eleştirilerin başında geliyordu. 12 Eylül askeri yönetimi döneminde 517 idam kararı verildi. Askeri Yargıtay bunların 124'ünü onayladı. İdam kararı onaylanan sol görüşlü 18, sağ görüşlü 8, adi suçlu 23 kişiyle bir Asala militanı idam edildi. Evren Paşa idamlar konusunu açtım. 12 Eylül'deki idamlar nedeniyle çok suçlandınız. Bugün baktığınızda o kararları doğru buluyor musunuz? O zamanın kanunları neyse onu uyguladık biz. Yeni bir kanun çıkarmadık. O zamanki Türk Ceza Kanunu'nda hangi suçlar idam cezası öngörüyorsa o suçları uyguladık. Bunların yaptığı eylemlerin hangisi idamla cezalandırılıyorsa onlar idam cezası alıyordu. Bazıları söylerler idamları niye yaptınız diye. Bana göre kanun varsa devlet bunu uygulamakla mükelleftir. Ben bunu sonradan da söyledim. Avrupalılar eleştirdikçe ben de bunu söyledim. Bizim kanunda idam cezası var. Mahkeme karar veriyor, meclise geliyor. Hiçbir işlem yapılmıyor. Ben şunu çok söylemişimdir. Madem öyledir o zaman idam cezasını kaldırın. Kaldırmıyorsanız uygulayın. Meclis onaylıyor zaten. İlla hepsini onaylayacak diye bir şey yok. Bir sürü dosyalar birikiyor mecliste. Töhmet altında kalan hakim oluyor. Devlet başkanlığım devam ederken Almanya'ya gittiğim bir seyahatten dönüşümde dedim ki ben idama taraftarım. İdama taraftar olan birçok kilise var. Hatta İtalya'da, İspanya'da konuşulmaya başlandı. Tekrar koyalım diye. İdam etmeyip de besleyelim mi?
Ama paşam dedim, devlet başkanlığınız döneminde idamlar infaz ediliyordu. Cumhurbaşkanlığınız döneminde ise 1984'ten itibaren infaz yapılmadı. İdam cezası fiilen uygulanmadı. Nihayet Avrupa Birliği'ne AB aday ülke olmak için de 2002 yılında idam cezası kaldırıldı. AB'ye de bizde idam cezası var ama 1984'ten beri fiilen uygulamıyoruz. Zaten kaldıracağız da denildi. Sizin cumhurbaşkanlığınızda da uygulanmıyordu yani.
Bir tane hariç. 1984'ten sonra bir tane uyguladılar. Muş'ta bir konuşma yapmıştım, hani asmayalım da besleyelim mi diye. O zaman Turgut Özal başbakan dedi ki yapmayın paşam, başka türlü AB'ye giremiyoruz. Ben de dedim ki o halde kaldırın bunu. O zaman da Özal dedi ki siz kaldırılmasına taraftar mısınız? Ben de ben taraftar değilim ama ne yapalım dedim.
İdam cezasına hala taraftar mısınız?
Tabii, bir sürü insan öldürülüyor. Canlı bombaya bir şey demiyorum, kendisi de gidiyor da. Bomba yerleştiriyorlar. 12 kişi 20 kişiyi birden öldürüyor. Peki o 20 kişiyi öldürmüş, ben onu ömür boyu yaşatacağım. Bu felsefe bana göre değil.
Thatcher da benim gibi düşünüyor. Evren kendisi gibi düşünenlere Demir Lady diye ünlenen İngiltere'nin eski başbakanlarından Thatcher'ı örnek verdi.
Bir gün İngiltere Dışişleri Bakanı gelmişti bana, Cumhurbaşkanı iken. İdamlardan bahsetti. Niye sizde idam var dedi. O sırada Belçika'da bir olay cereyan ediyor. Margaret Thatcher o zaman başbakan. Brüksel'e geliyor bir toplantıya, bir otelde kalıyor. Otele dönmekte gecikiyor bir saat kadar. İşte o bir saat içinde Thatcher'ın kaldığı otelin altında bir bomba patlıyor. Şimdi dedim İngiltere Dışişleri Bakanı'na, o saatte Thatcher gelseydi, odasında olsaydı, bomba patlasaydı ve ölseydi, ne yapacaktık? Yapanı yakaladığımız zaman idam etmeyecek miydik? Durdu, durdu, bir şey diyemedi ve Thatcher da sizin gibi düşünüyor dedi.
Öcalan idam edilmeliydi. Türkiye dedim Evren'e, Abdullah Öcalan'ın idam cezasını bile infaz etmedi. Hatta dosyayı meclise bile göndermedi. Sonra da idam cezasını kaldırdı. Artık idam cezası uygulayan ülke sayısı giderek azalıyor.
Evren, Öcalan'ın idam cezasının uygulanmaması hataydı diyerek yanıt verdi. İdam edilmemesi doğru değildi, hata. Hem daha AB'ye de aday olmamıştık.
Acaba idam edilirse Türkiye'de iç kargaşa çıkar, Güneydoğu'da olaylar patlak verir diye düşünmüş olabilirler mi? Veya ABD Öcalan'ı teslim ederken idam etmeyeceksiniz diye şart koşmuş olabilir mi? Böyle iddialar da var.
Bence AB'den çekindiler, ABD'den çekindiler. Onu destekleyen birçok semi var oralarda. Biliyorsun Sovyetlere gitti, Yunanistan'a gitti, İtalya'ya gitti. Bu ülkelerden hiçbiri bize teslim etmedi. İdam cezası kesinleştiğinde idam edilseydi bence mesele kalmayacaktı. Tabii idamın yıl dönümlerinde falan yine bir şeyler yapacaklardı. Gösteriler, bazı olaylar olacaktı. Ama şimdiki gibi cezaevinden PKK'ya talimat veremeyecekti. Şimdi İmralı'dan PKK'yı yönetiyor, cezaevinden avukatları kanalıyla.
Özal Musul'a girecekti. Tarih 4 Ağustos 2007. Evren Paşa ile Bodrum Yalıkavak'taki evinin bahçesinde sohbetimizi sürdürüyoruz. Paşa 90 yaşında ama belleği gayet güçlü, olayları detaylarıyla hatırlıyor. PKK'dan söz açılınca Kuzey Irak konusuna girdim. Paşam, 1991 Birinci Körfez Savaşı sırasında rahmetli Turgut Özal'ın Kuzey Irak'a girmek istediği, dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necip Torumtay'ın karşı çıkarak istifa ettiği biliniyor. Özal bu konuda size danışmış mıydı? Gerçekten Kuzey Irak'a girmek konusunda kararlı mıydı?
Evet, Musul'a girecekti. Niyet öyleydi. Ben o tarihte Cumhurbaşkanlığından ayrılmıştım. Marmaris'e yerleşmiştim. Cumhurbaşkanı Özal'dı. Onun da Marmaris'te yazlık yeri vardı.
Okluk koyundaki Cumhurbaşkanlığı tesisleri.
Özal da oralardaymış bayram vesilesiyle. Marmaris'te bana geldi yanındaki erkanla birlikte. Evde konuştuk. Dedi ki bu ABD'nin Irak harekatı sırasında biz de kuzeyden girelim. Bu Musul meselesini halledelim. Ne dersiniz? Benim anladığım kadarıyla ABD Başkanı Baba Bush'la konuşmuş. Musul işi takılmış aklına. Öyle anlıyorum, Baba Bush'la anlaşmış. Çünkü kendi başına böyle bir karar veremez. O zaman ben kendisine dedim ki sakın ola böyle bir şey yapma. Böyle bir harekata girişme. Çok zor bir harekattır ve oraya girdikten sonra burnunu çamurdan kurtaramazsın. Orası bir Gayya kuyusudur. Gireriz ama o bataktan kurtulamayız. Bütün Arap alemini de karşımıza alırız. Beni sessizce dinledi, bir şey demedi. İsrar da etmedi. Benden sonra Genelkurmay Başkanı Torumtay'la konuşmuş bu işi. Sonradan öğreniyorum ben. O da karşı çıkmış. O zamanki Başbakan Yıldırım Akbulut'la konuşmuş, o da karşı çıkmış. Fakat yine de Özal bu işe kararlı görünüyor. Musul'a girecek. Fakat Genelkurmay Başkanı olmaz deyip istifa edince o iş öyle kaldı. Harekat yapılmadı. Ama Özal'ın niyeti oydu. Özal'ın niyetini anlıyorum ama zaten Kerkük Musul petrollerini bize bırakmamışlar ki. İngiltere var. Bize petrolden belli bir yüzde karşılığı para önerilmiş. Sonra toptan bir paraya razı olmuş falan. Orada dayanılacak bir hak da kalmamış yani böyle bir harekat için. Biz asıl hatayı o zaman yapmışız. Artık bitmiş. Bir hak iddia etmemiz mümkün değil. O nedenle bir harekat yapılmadı o zaman. İyi de oldu yapılmadı. Yapılsaydı belki bugün ABD'nin düştüğü duruma biz düşerdik. Girerdik çıkamazdık. Burnumuzu bir defa soktuk mu çıkaramazdık. Benim kanaatim bu.
Çekiç güç Özal'ın hatasıydı. Evren Özal'ın Musul'a girme düşüncesini destek bulamadığı için hayata geçiremediğini söyledikten sonra sordum. Özal Musul'a giremedi ama 1. Körfez Savaşı'nda ABD Başkanı Baba Bush'a çok yardımcı oldu. Örneğin Adana'daki incirlik üssünü kullandırdı. ABD Saddam'a 36. paralelin kuzeyini yasakladı ve Kuzey Irak'ı incirlikle üstlenen çekiç güçün kontrolüne verdi. PKK da bundan yararlandı, Kuzey Irak'a yerleşti ve güçlendi. Terör de yine bu dönemde zirveye çıktı. Bunlara ne diyorsunuz?
Şunu söyleyeyim. PKK 1984 Ağustos'unda Eruh'a saldırdı biliyorsunuz. Ben baktım başbakandan ses yok. Özal Marmaris'te tatildeydi galiba. O zaman ben atladım gittim bölgeye. Baktım durum vahim. Hemen silahlı kuvvetlere talimat verdim. Bu işte TSK baksın dedim. Olaydan sonraki dönemde de birkaç kez Kuzey Irak'a sınır ötesi harekat yaptırdım. İran hududuna kadar gittik, bölgeyi PKK'dan temizledik. Bu harekatları o zaman Saddam'la anlaşarak yapmıştık. Saddam'ın başı İran'la dertliydi, bize mecburdu. Bir süre terör olayları dindi, bu harekatlar başarılı oldu. Ama sonra 1. Körfez Savaşı'ndan sonra 1991'den sonra terör yeniden tırmandı. Bir kere 36. paralel işi ve çekiç güç olayı bir hataydı. Özal'ın hatasıydı. ABD'ye o imkanı verdik. Onun neticesini aldık mı biz? ABD bizi kullandı. Neden hataydı? Adana İncirlik Üssü'nü bizim ABD'ye açmamız ancak NATO hizmetleri için mümkün olabilir. ABD'nin Körfez Harekatı'nın NATO ile bir ilgisi var mı? Yok. Mesela ben NATO dışında izin vermemiştim. ABD'ye hayır demiştim. 12 Eylül'den sonra Lübnan'da büyük olaylar olmuştu. Oradaki ABD birliğine saldırmışlardı ve büyük zayiat vermişlerdi. ABD bize müracaat etti, biz askerimizi çekeceğiz diye. Bize askerlerimizi İncirli'ye getirelim, oradan götürürüz dediler. Bana geldiler. Dedim ki hayır, NATO ile ilgisi yok bunun. Biz NATO maksadıyla kullandırırız. İncirlik üstüne gelip konaklamalarına izin vermedim. Ancak helikopterler de getirdiler. Hiç kalmadan ikmal yapıp devam ettiler. Kullandırmadım, hiç kalmadılar. Sonra Özal kullandırdı İncirlik üssünü. Körfez Savaşı'nda. Onlar ne yaptılar? Kuzey Irak'ı Kürtlere teslim ettiler. Böyle hataların cezasını ondan sonra gelen nesiller çekiyor.
Özal'ın Federasyonu. Sayfa 20. Paşam, rahmetli Özal'ın bu politikasına bir federasyon düşüncesi yattığı söylenir. Kimilerine göre Özal Türkiye'de Kürtlerle bir federasyon düşünüyordu. Kimilerine göre de Kuzey Irak'la Türkiye arasında bir federasyon düşünüyordu. Bu konuları size hiç açtı mı? Benim bildiğim öyle bir laf ağzından kaçırmadı. O konularda bana hiç danışmadı. Ben Türkiye içinde bir federasyon düşündüğünü zannetmem. O Türkiye'deki Kürtlerle değil, Kuzey Irak'taki Kürtlerle ilgiliydi. Benim kanaatim o.
Turgut Özal sırt üstü, devlet uyudu mu?
1980'lerin başında devletin PKK'ya hazırlıksız yakalandığı kanısı vardır. O yıllar için siyasilerin de güvenlik güçlerinin de PKK'nın hazırlıklarını göremediği, örgütü 3-5 baldırı çıplak diye küçümsediği öne sürülür. PKK'nın 15 Ağustos 1984'te Eruh ve Şemdinli'ye baskın düzenlemesine karşın dönemin başbakanı Turgut Özal'ın saldırıyı ciddiye almadığı ve tatile gittiği eleştirisi yapılır. Evren'in baktım başbakandan ses yok, tatildeydi galiba. Ben atladım gittim sözlerinde de Özal'ın işi ciddiye almadığı iması var. O günlerde Türkiye neyle meşguldü? Başbakan Turgut Özal neler yapıyordu? Türk basını neyin peşindeydi? Başbakanın o günlerde ilgilendiği konulara, gazetelerin manşete çektikleri haberlere baktığınızda olayın ciddiye alınmadığı, devletin PKK'nın hazırlıklarından habersiz olduğu kanısının yersiz olmadığını görürsünüz. Örneğin Başbakan Özal, eşi Semra Özal'la birlikte Eruh baskınından 2 gün önce 13 Ağustos 1984'te İstanbul'da Kültür ve Turizm Bakanı Mükerrem Taşçıoğlu'nun oğlu Burak Taşçıoğlu'nun düğünündedir. 14 Ağustos 1984 tarihli gazetelerin manşetleri bu düğüne ayrılmıştır. Düğün gecesinin yıldızı Nükhet Duru'dur, şarkılarıyla herkesi büyülemiştir. Ertesi günün gündemi ekonomidir. Başbakan Özal iş adamlarıyla Ankara'da 4,5 saat süren bir toplantı yapmış, biraz daha sabır demiş ve bir yurt seyahatine çıkmıştır. Yurt seyahati Bilecik, Eskişehir ve oradan Bodrum'dur. PKK'nın 15 Ağustos 1984'te Eruh ve Şemdinli'ye gerçekleştirdiği baskınlarda bir şehit 12 yaralı olduğu haberi çoğu gazetede yer almamış. Bir ikisinin iç sayfalarında tek sütun ve tek paragraflık yer bulmuş.
Ancak Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklama sonrasında 18 Ağustos 1984 tarihli gazetelerin birinci sayfasında ancak 2 sütunluk bir yer işgal etmiş. Küçük haber muamelesi görmüştür. İzleyen günde gazete manşetlerinde ise iş adamlarına moral veren dolara boğulduk haberi vardır. 25 Ağustos 1984'ün gazete manşetlerinde ise Başbakan Özal'ın Bodrum'da sırt üstü yüzerken fotoğrafları yer almıştır. Haber başlıkları şöyledir. Özal sırt üstü. Dipnot Milliyet 25 Ağustos 1984. Başbakan Özal'ı Eruh ve Şemdinli saldırılarına karşın PKK olayını küçümsemek, ciddiye almamakla açıktan suçlayan isimlerden biri de o dönemde Sıkı Yönetim Koordinasyon Başkanlığı yapmış olan emekli Kor General Nevzat Bölügiray'dır. Kor General Bölügiray bunları abartmayalım dediğini aktardıktan sonra Özal'ın deve kuşu politikası izlediğini belirtir ve şöyle der. Özal bu tutumunu 1984 Eruh Şemdinli baskınını bile bile Bodrum'a gittim. Bakanlar kurulunu toplasaydım terör örgütüne önem vermiş olurdum diye açıklıyordu. Bodrum'da mayolu şortlu resimleri kanlı baskınla aynı gün yayımlanarak bu durum kanıtlanıyordu. Oysa Özal önemsese de önemsemese de bir bölücülük ve terör olayı vardı ve giderek tırmanıyordu. Olaylar ne küçümsenemekle ne de önemsemez görünmekle küçülüyordu. Dipnot Nevzat Bölügiray, Özal döneminde bölücü terör, Kürtçülük 1983-1991, Tekin Yayınları 2. basım İstanbul 1993 sayfa 49. Peki Türkiye'nin PKK'nın Suriye ve Irak sınırındaki hazırlıklarından hiç mi haberi yoktu? Devlet tümüyle uyuyor muydu? Kor General Bölügiray'a göre uyuyan 1983'te yönetimi devralmış olan siviller, bir başka deyişle Başbakan Özal yönetimindeydi. Kor General Bölügiray askerlerin PKK'nın sınırların hemen ötesinde kurduğu kamplar ve hazırlıklar konusunda bilgi sahibiydi. Ve bu bilgiler hem askeri hem de sivil yetkililere iletilmişti. Hükümete bağlı olan Milli İstihbarat Teşkilatı MİT de bazı bilgileri teyit etmiş, bazılarının doğru olmadığı kanaatine varmıştı. Ancak Özal yönetimi bir umursamazlık ve ihmal içindeydi. Kor General Bölügiray şu bilgileri veriyordu. 1983 yılında seçimlere gidileceği ve demokratik düzene geçileceği anlaşılınca bölücü terör örgütü PKK'da hazırlıklarına hız veriyor ve 1982 sonlarına doğru Suriye-Irak sınırları boyunca saldırı kampları kuruyordu. O günlerde bu kamplardaki militanlarının sayısının 2-3 bin dolayında olduğu sanılıyordu. Bu bilgiler bize sınır jandarma Tugay komutanlıklarınca bildiriliyordu. Bir hafta içine gelen mesajlardaki bilgileri bir haritaya çizerek yardımcım Tuğ General rahmetli Şahabettin Kayır ile komutanlara gönderdim. İlgilenmişler ve MİT'ten doğrulanmasını istemişlerdi. MİT'in bu kamplardan haberi olmadığı anlaşılıyordu. Ayrıca gelen mesajlarda bu kamplarda Ermeni Asala militanlarının bulunduğu yolundaki bilgileri de gerçek dışı buluyordu. Ancak sonradan doğru olduğu anlaşılacaktı. İşte terör örgütü 1984'te Eruh ve Şemdinli ilçeleri baskınlarını ve sonraki eylemlerini o günlerdeki bu hazırlıkları sayesinde yapabiliyordu. Dipnot Bölügiray adı geçen eser sayfa 16-17. Kor General Bölügiray o günleri anlatırken askerlerin kusuru olmadığını savunur. Ancak ısrarla Özal yönetimini sorumlu tutar. Bölügiray Özal yönetiminin bu tutumunda 12 Eylül yönetiminin yarattığı rahatlığa yaslanma anlayışının etkili olduğu görüşündedir. Ona göre Özal ülke ve bölge 12 Eylül yönetiminin baskısını üzerinden atamamış olduğu için huzurlu bir görüntü verdiği için olayla ilgilenmiyordu. Bölügiray'a göre Özal ilgisiz ve rahattı. Çünkü öyle olmasaydı terör örgütünün bu kamplara piknik için yerleşmediklerinin ayırdında olur, yeniden bir eylem atağına kalkma olasılığını değerlendirir ve buna göre gerekli önlemleri zamanında alırdı. Bunu yapsaydı 1960'lı yıllardan beri süre gelen teröre karşı bilmem kaçıncı kez devlet hazırlıksız yakalanmaz ve Eruh Şemdinli baskınlarına uğramaz, bu baskınlardan sonra da yıllarca bu denli kan akmazdı. Kor General Bölügiray'ın devletin hazırlıksız yakalandığı ve Özal yönetiminin olayı başlangıçta küçümseyip ciddiye almadığı saptamasını daha temkinli ifadelerle paylaşan bir diğer önemli isim de güvenlik ve TSK konusunda uzmanlaşmış, Türkiye'nin en deneyimli gazeteci ve yazarlarından biri olan Mehmet Ali Kışlalı'dır. Mehmet Ali Kışlalı hazırlıksız yakalanma ve küçümseme saptamasını şöyle yapar. 15 Ağustos 1984 baskınlarının Eruh Şemdinli Ankara'daki şok etkisi yarattığını kimse inkar edemiyor. O güne kadar emniyet ve asayişten sorumlu olan kuruluşlar PKK hazırlığının farkında değillerdi. PKK psikolojik etkileri gittikçe artan eylemlerini sürdürdü. Türk kamuoyu ne olup bittiğini bilmiyor, medyada yabancısı olduğu bu olayları gerektiği gibi izleyip yansıtmıyordu. Güvenlik güçlerinin PKK'ya karşı mücadelesindeki yanlışlar işte o günlerde başladı. Dipnot Mehmet Ali Kışlalı, Güneydoğu Düşük Yoğunluklu Çarpışma, 2. baskı, Ümit Yayıncılık, Ankara 1996, sayfa 170.
PKK 1980'li yılların başlarında gerek Kuzey Irak'ta gerekse Türkiye'nin Irak sınır bölgesinde, Sarp dağlarda, derin vadilerde, arazinin motorlu vasıta kullanılamaz alanlarında serbestçe hareket ediyordu. Çalışmalar dağ koşullarında serbestçe hareket, saklanma, barınma, beslenme, keşif ve istihbarat faaliyetleriyle ilkel anlamda örgütlenme, bölgede müttefik arama şeklindeydi. Buralarda irili ufaklı erzak ve cephane depoları oluşturulmasına da bu yıllarda başlandığı daha sonra anlaşılacaktı. Bu faaliyet çok küçük birimlerce yapılıyor, bölgedeki Türk askeri ve sivil istihbarat örgütlerince pek izlenmiyordu. Daha sonra yapılan incelemeler faaliyetlerin daha çok Çukurca, Uludere, Şemdinli ve Şırnak bölgelerinde olduğunu gösterdi. Bölge halkı özellikle ulaşılması yolsuzluktan pek kolay olmayan bölgelerde zaman zaman silahlı küçük grupların kendisini ziyaret etmesine, yiyecek istemesine alışıktı. Çevrelerinde Türk güvenlik güçlerinden ziyade silahlı kaçakçı ve eşkıya grupları belirdiğinde onlarla yaşamasını biliyordu. PKK öncülerinin bu dönemde yaptıkları araştırmaları, çalışmaları, merkezlerine şöyle bildirdikleri saptandı. Coğrafya elverişli, bize her konuda yardımcı oluyorlar. İhbar kesinlikle yok. Kimse devleti de tanımıyor. Halk bunların PKK'lı olduğunu bilmiyordu. Bu saptama ancak yıllar sonra olaylar tırmandığında toplanan istihbaratla yapılabilecekti. Yoksa 15 Ağustos 1984 Şemdinli Eruh baskınları üzerine 2,5 eşkıya yorumu yapılmazdı. Dipnot Kışlalı adı geçen eser sayfa 169-170. 1980 öncesinde askere saldırı olayı çok azdı. 1982-84'ten sonra durum değişiyordu. Asker hedef olmaya başlıyor, önlemler ise ancak 1985'ten sonra yavaş yavaş alınıyordu. 1984'te zamanın başbakanı Turgut Özal her fırsatta olayları küçümsüyordu. 2,5 eşkıya işi sözleri o döneme aittir. Bu yaklaşım daha sonra devletin bir kısmı üst kademesi ile Alparslan Türkeş gibi güvenlik konularıyla yakından ilgili siyasetçilerde şüphe yaratacaktır. Acaba zamanın başbakanının bu tavrı kasıtlı mıydı? Dönemin başbakanı Özal'ın başlangıçta PKK ve saldırılarını küçümseyen ifadeler kullandığı doğrudur. Ancak devletin PKK'ya hazırlıksız yakalanması 12 Eylül koşullarında sorgulanması gereken bir saptamadır. PKK 15 Ağustos 1984 Eruh ve Şemdinli baskınlarıyla dikkat çekmişse de 1980 öncesinde de önemli eylem girişimlerinde bulunmuştur. Örneğin 29 Temmuz 1979'da Adalet Partisi milletvekili ve Bucak aşireti lideri Mehmet Celal Bucak'a suikast girişiminde bulunmuştur. Bu girişim Abdullah Öcalan Suriye'ye geçtikten sonra yapılmıştır. Dipnot: Bucak'a suikast girişimi konusunda daha fazla bilgi için bakınız Doktor Nihat Ali Özcan, PKK, Kürdistan İşçi Partisi Tarihi, İdeolojisi ve Yönetimi, Asam Yayınları, Ankara 1999, sayfa 44-45. Devletin bu suikast girişimine rağmen PKK'dan ve hazırlıklarından habersiz olması düşünülemez. Bu girişime karşın gerekli önlemler alınmadıysa bir ihmalden söz etmek mümkündür. 12 Eylül koşullarının PKK'ya hareket serbestliği tanıdığı ve güçlenmesini kolaylaştırdığı tezide üzerinde durulması gereken önemlidir. 1980 öncesinde ve 1980'lerin başında daha çok APO'cular diye bilinen örgüt, ilk dönemlerinde devletle çatışmaktan uzak durmuş, daha çok aynı tabandan beslenen rakip örgütleri hedef almıştır. Bu arada 12 Eylül'ün PKK ile aynı tamam ve hedefe sahip sol örgütleri tasfiye etmesi, PKK'nın işini kolaylaştırmıştır. Nitekim PKK, Türkiye sivil yönetime geçip yeniden yurt içine döndüğünde, zayıflamış, tasfiye olmuş sol örgütleri yedeğine almakla zorlanmamıştır. 12 Eylül'ün diğer sol örgütleri tasfiye etmesi, dolaylı olarak PKK'nın hareket alanını genişletmiş ve sol PKK'nın arkasına takılmıştır. PKK 12 Eylül müdahalesi sonrasında sinmiş, büyük ölçüde yurt dışına çıkmış, bu dönemi hazırlık için kullanmış ve sivil yönetime geçişle birlikte saldırılarını başlatmıştır. Tabii bu yıllardaki soğuk savaş koşullarını da unutmamak gerekir. Bu koşullarda PKK önemli bir dış destekle bulmuştur. Sovyetler Birliği ve müttefikleri PKK'ya yardımcı olmuşlardır. Dipnot Özcan adı geçen eser sayfa 324. Bu koşullarda devletin özellikle istihbarat açısından uyuduğu söylenemezse de siyasi otoritenin olayı algılamada zaaf içinde olduğu, TSK ve güvenlik güçlerinin mücadelesinde ise sorunun sivil otoriteyle emir komuta birliği oluşturmaktaki zorluklar ve konvansiyonel ordu yapısından kaynaklandığı söylenebilir. TSK'nın hatası var mıydı? Sayfa 27.
TSK'nın PKK'ya hazırlıksız yakalandığı ve 1984'ten 1991'e kadar yürüttüğü mücadele hataları, yanlışları olduğu eleştirisi de vardır. Örneğin PKK'nın sürdürdüğü mücadelenin uluslararası dilde düşük yoğunluklu çatışma, low intensity conflict olduğunun Türkiye'de uzun yıllar anlaşılamadığını, ancak 1991 Körfez Savaşı sonrasında bu gerçeğin görüldüğünü vurgulayan Mehmet Ali Kışlalı, PKK ile mücadelede yaklaşım hatası yapıldığına incelemesinde yer verir. Dipnot Kışlalı adı geçen eser sayfa 167. Kışlalı düşük yoğunluklu çatışmanın ne olduğunun uzun yıllar anlaşılmamış olmasına ilişkin şu değerlendirmeye dikkat çeker. Bu durum biraz da 1984'ten sonra olanların 1920-30 Cumhuriyet devri Kürt isyanlarına benzer sanılmasından da çıkmıştır. Oysa o dönemdeki isyanlar daha ziyade dıştan İngiltere, Fransa ve Rusya'nın kışkırtmaları, içte ise daha ziyade Ankara'nın mecburi vergi ve askerlik sistemini bölgeye yerleştirmek istemesi gibi bölgede alışılmamış geniş memnuniyetsizlikler doğuran hususlardan da kaynaklanmıştır. 1920'li 30'lu yıllarda devletin isyanlarda uyguladığı yöntemler günümüzde geçerli olmadığından, çağın gerektirdiği yöntemler de gerektiği gibi bilinip öğrenilip uygulanmadığından, Güneydoğu'daki durum her geçen gün daha da kötüye gitmiştir. Bu tür mücadelelerde en önemli unsur olan halk desteği başlangıçta ihmal edilmiş, hatta bir kısım güvenlik görevlilerinin hataları dolayısıyla halk PKK'ya yönelmiştir. Dipnot Kışlalı adı geçen eser sayfa 167. 1984 sonrası için şu değerlendirmenin de altı çizilir. Güvenlik güçlerinin PKK'ya karşı mücadelesindeki temel yanlışlar işte o günlerde başladı. Düşük yoğunluklu çatışma, el kitaplarında açık açık yazılan hususlar bile dikkate alınmadı. PKK'nın küçük birimleriyle yaptığı baskınlara karşı büyük sayılacak birlikler kullanıldı. Oysa daha 1946'da zamanın Genelkurmay Başkanı, TSK'ya yolladığı bir emirle eşkıyaya karşı nasıl hareket edileceğinin ana hatlarını çizmişti. PKK'nın küçük birimleri vurkaç yaparken bölük ve hatta tabur büyüklüğündeki klasik savaş için eğitim görmüş birlikler dar bölgelerde jandarma harekatına giriştiler. Bu 1920'li 30'lu yılların eşkıya tenkil harekatını hatıra getiren operasyonların ilk sonuçları bölge halkının yaş kuru demeden soruşturma ve yer yer baskınlara muhatap tutulması oldu. Güvenlik birimleri olaylara alelade zabıta olayları gibi yaklaşıyorlardı. Bu hal uzun süre devam etti. Çeşitli istihbarat kaynaklarından gelen bilgiler koordine edilemedi. Bu yapılamayınca sağlıklı değerlendirme olanağı da olmadı. Düşük yoğunluklu çatışmanın başladığı gerilla faaliyetinin sürdüğü görülemiyordu. 80'li yılların ortalarında Milli Güvenlik Kurulu'nda görev yapmış bir kısım asker yapılan yanlışları görüyor fakat komuta zinciri içerisinde fazla sesini çıkaramıyordu. Dipnot Kışlalı adı geçen eser sayfa 170. TSK'yı en iyi tanıyan ve en yakından izleyen deneyimli gazetecilerin başına gelen Mehmet Ali Kışlalı'nın söz konusu çalışmasında resmi sivil değerlendirme 1980-1991 başlığıyla yer verdiği bir diğer değerlendirmede de çok daha ileri eleştiriler içeren şu saptamalar var. Bu yıllarda konuya Milli Güvenlik Kurulu'nda bile sahip çıkılmadığı hakkında MGK asker üyelerinden şikayetler geliyordu. Cumhurbaşkanı Evren'in bile konuya sahip çıkmayanlar arasında olduğu öne sürülüyordu. Bölgede güvenlik güçlerinin halka iyi muamele yapmadığı, bundan dolayı memnuniyetsizliğin artmakta olduğu havası da yayılıyordu. Başbakan Özal bütün inisiyatifi elinde tutar gibiydi. Ama o ayrıldıktan sonra yerine gelen Yıldırım Akbulut'un bu konuya hemen hemen hiç eğilmediği görüldü. Mücadelenin hem siyasi hem de askeri yönü Özal'dan tamamıyla sahipsiz kalmış gibiydi. Akbulut'un bu tutumunu kötü niyetten ileri geldiği söylenemez. Genel konulara yaklaşımında nasıl bir eksiklik hemen her alanda fark edilmişse bu konuya da aynı yaklaşım içindeydi. Özal'ın Cumhurbaşkanı olduktan sonra da konuya ilgisi bir oranda devam edince Akbulut daha rahatlamış olmalıydı. Bazen başbakan bir şey söylese hemen ertesi günü Özal müdahaleyle işleri tersine çeviriyordu. Bu tutum MGK içinde de kimsenin gözünden kaçmadı. Böylece Akbulut hem MGK içinde hem de dışında olayların hep dışında kaldı. Belki de ona bunu Özal söylemişti. Durum böyle olunca hükümet de konuyla ilgilenmedi. Örneğin o bölgenin insanı olan zamanın İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ister istemez o bölge mensubu olarak herkesten farklı düşünüyordu. Hatta köyleri dolaşırken Kürtçe konuştuğu, köylülere bazı vaatlerde bulunduğu bile kulaktan kulağa yayıldı. O dönemlerde siyasiler Ankara'da Güneydoğu'yu adeta kaderine terk etmişlerdi. Sadece bölgedeki güvenlik güçleri mücadeleyi sürdürüyorlardı. Dipnot Kışlalı adı geçen eser sayfa 183. Bu önemli iddia ve saptamaların kapsadığı 1980-1991 döneminin sivil askeri yetkililerine bakalım. Bu 11 yıllık süre Kenan Evren'in Devlet Başkanlığı 1980-1983 ve Cumhurbaşkanlığı 1983-1989, Turgut Özal'ın Başbakanlığı 1983-1989 ve Cumhurbaşkanlığı 1989-1993, Yıldırım Akbulut'un Başbakanlığı 1989-1991, Orgeneral Necdet Üruğ'un Genelkurmay Başkanlığı 1983-1987 ve Orgeneral Necip Torumtay'ın Genelkurmay Başkanlığı 1987-1990 dönemlerini kapsar. PKK'nın Eruh ve Şemdinli baskınlarını gerçekleştirdiği 1984 yılında Kenan Evren Cumhurbaşkanıydı. Eleştirilere konu olan 1983-1984 döneminde Orgeneral Necdet Üruğ, 1987-1990 döneminde de Orgeneral Necip Torumtay Genelkurmay Başkanıydı. Orgeneral Üruğ döneminde PKK'ya karşı TSK'nın konvansiyonel silahlar ve konvansiyonel savaşa göre eğitim almış personel tarafından mücadele edildiği doğrudur. Bu dönemde ayrıca bölgede sıkı yönetimin sürdüğünü anımsatmak gerekir. Orgeneral Torumtay'ın Genelkurmay Başkanlığına getirildiği 1987 yılında ise sıkı yönetim kaldırılmış ve yerine olağanüstü hal, yani OHAL yönetimi kurulmuş ve yetki OHAL valisine geçmiştir. Üruğ ve Torumtay döneminde PKK eylemlerinin seyrine bakmak mücadelenin etkinliği bakımından da fikir verecektir. 15 Ağustos 1984 Eruh ve Şemdinli baskınlarından sonra PKK eylemleri giderek artmıştır. Eylem sayısı 1984'te 47, 1985'te 127, 1986'da 129, 1987'de 245, 1988'de 297, 1989'da 602 ve 1990'da 1111'dir. 1991 Birinci Körfez Savaşı ile birlikte Kuzey Irak'ın çekiç güç denetimine girmesinden sonra ise PKK eylemleri zirveye tırmanmıştır. Eylem sayısı 1991'de 1912'ye, 1993'te tarihinin en yüksek düzeyine ulaşarak 4113'e varmıştır. Dipnot Fikret Bila, Satranç Tahtasına Yeni Hamleler, Hangi PKK, 3. Baskı, Ümit Yayıncılık, Ankara 2004, Ekler bölümündeki tablo. PKK 1984'te başlattığı eylemleri 1985'te arttırmış, bu yıl TSK'nın operasyonlarıyla zaman zaman gerilemişse de eylem sayısını arttırmayı başarmıştır. 1986-1987 yıllarında istediği düzeyde olmasa da örgüt eylemlerini arttırarak sürdürmüştür. Bu dönemde özellikle köy baskınlarıyla bölge halkını sindirmeye, kadın ve çocukları da öldürerek, vahşet görüntüleri yaratarak etkinliğini arttırmaya çabalamıştır. Bu dönem PKK'ya katılımların da yoğun olduğu dönemdir. 1989 yılında PKK'nın Türkiye'ye soktuğu militan sayısı 5000'in üzerindedir. PKK bu dönemde halk üzerinde devlete karşı alternatif otorite kurmaya yönelmiş, ikili iktidar, devlet ve PKK olduğunu kabul ettirmeye çalışmıştır. PKK'nın yaratmaya çalıştığı hava devletin vatandaşı koruyamadığı, gerçek otoritenin kendisi olduğu imajıdır. Bu amaçla bölge halkına fiilen vergi koymakta, bölge gençlerini dağa götürürken askere alma işlemi yaparak devletleştiği izlenimi yaratmaktadır. Dipnot: PKK'nın 1984-1991 arasındaki eylemleri konusunda daha fazla bilgi için bakınız Özcan adı geçen eser sayfa 100 ve devamı, Bila adı geçen eser sayfa 40 ve devamı, İsmet G. İmset PKK Ayrılıkçı Şiddetin 20 Yılı 1973-1992 2. Baskı Turkish Daily News Yayınları Ankara 1993 sayfa 107 ve devamı. Eleştirilere gelince, Orgeneral Necdet Üruğ döneminde PKK ile mücadelenin jandarma ağırlıklı yapıldığı doğrudur. Soğuk savaş dönemi tehdit algılamasına göre konuşlanmış ve kendisi gibi konvansiyonel bir orduyla karşılaşmak üzere yapılandırılmış olan TSK'nın o dönemde günümüz deyimiyle asimetrik savaşa göre başka bir deyişle terörle mücadelenin gereklerine göre donatılmadığı ve eğitilmediği bir gerçektir. Bu nedenle ilk dönem mücadelesi TSK'nın bu yapısı ve personeliyle yürütülmüştür. Terörün tırmanması karşısında ise özellikle Orgeneral Necip Torumtay döneminde bölgeye jandarmanın yanı sıra kara kuvvetlerine bağlı daha fazla komando birliği gönderilmiştir. 1987'de sıkı yönetimden OHAL'a geçilmesi öncesi ve sonrasında polis teşkilatı içinde terörle mücadele için eğitilmiş özel timler kurulmuştur. Ancak yine de mücadele ağırlıklı olarak konvansiyonel silah ve personelle yürütülmüştür. TSK Kışlalı'nın üzerinde durduğu düşük yoğunluklu savaşa, diğer deyimle asimetrik savaşa göre yapılanmaya ve donatıma Orgeneral Doğan Güreş'in Genelkurmay Başkanlığı döneminde geçebilmiştir. TSK Orgeneral Güreş'le birlikte konsept değişikliğine gitmiş ve alan hakimiyeti anlayışıyla yeni bir mücadele yöntemine geçmiştir. Bu çalışma büyük ölçüde Orgeneral Doğan Güreş ve sonrasında görev alan üst düzey komutanların anlatımıyla PKK ile mücadelenin öyküsüdür.